6. kısım sayfa 54. Jean kasenin içindeki pirinç pilavını yerken gülümsüyordu. İyi oynadın Ferro. Muayenehaneyi hayal ediyordu. Cilalı parkeler, fas işi bir kilim, koyu renk tonlar, raflarda kitaplar, divanın hemen yanında sırtı pencereye dönük bir koltuk, biraz uzakta yanlamasına yerleştirilmiş bir çalışma masası. Bütün seanslar ilginç değildi elbette ama hepsi farklıydı. Vaktinden önce seansı bitiren aceleciler, jet hızıyla konuşanlar, ağzından dakikada bir veya iki kelime çıkan suskunlar. Sürekli analiz yapan, anılarından, hayallerinden bahseden akılcılar. Kendilerini kelimelere ve duygulara kaptıran şairler. Melankolik ses tonlarıyla geçmişleriyle ilgili olarak içlerini döken nostaljikler. İstemeye istemeye gelen ve geldikleri her seans sonuncuymuş izlenimi yaratan huysuzlar. Jean dinliyor, yine dinliyordu. Onu düşündüğümde mastürbasyon yapmadan duramıyorum dedi pes bir ses. Halbuki geçen yıl bir alçak gibi onu başımdan salmıştım ve 3 yıldan beri onunla ilişki kurmamıştım. Bu ani arzunun sebebi nedir? Ondan söz edilmesine bile tahammül edemezken bu takıntı neden? Bu mastürbasyon eyleminin altında cinsel arzunuz yok. Bu arzunun temelinde yatan sizin suçluluk duygunuz. Mastürbasyon yaparken aslında o kadının bedenini değil, çektiğiniz o vicdan azabını düşünüyorsunuz. Yaşadığınız suçluluk duygusu, işte sizin sevdiğiniz bu. Suçlusunuz ve siz bunu seviyorsunuz. Sizi cinsel doyuma ulaştıran bu. Jean çılgınlar gibi eğleniyordu. Psikiyatrın bu konuşmalarını ezbere biliyordu. Hep aykırı, hep gizemli ama bazen de doğruları söyleyen bu tür repliklere 2 yıl katlanmıştı. Ancak ne olursa olsun bunlar yeni bir gerçeğe ulaşmak için sizi düşünmeye, kendi karanlığınızı yenmeye zorluyordu. Onu en fazla etkileyen ise Anton Ferro'nun sesiydi. Tiz ile pes arasında ancak erkekçe bir ses, boğuk bir tını. Konuşması da çok farklıydı. Her kelimeye ayrı bir ciddiyet, ayrı bir ritim veren görkemli bir yavaşlık. Sesinin insan ruhuna iyi gelen tatlı, büyüleyici bir tonu vardı. Zaten 3 diski, pazartesi, salı, çarşamba dinlerken Jean bu sesin lütuflarından yararlanmıştı. Disk dinleme işini bir ritüel haline getirmişti. Her akşam ışıkları söndürüyor, kanepesine uzanıyor ve kulaklıklarını takıyordu. Gecenin karanlığına gömülmüş bir halde bu yumuşaklığı, bu çekiciliği doyasıya yaşıyordu. Ses içine işliyor ve böğürlerini açarak sesin tınısının etkisiyle sanki genişleyen göğsünün daha rahat soluklanmasını sağlayan bir levye etkisi yapıyordu. Bir önceki akşam Jean içinde bir şeylerin kıpırdandığını bile hissetmişti. Karmaşık bir itki. Elini külotun içine sokmuş ve seanslar boyunca kendini okşamıştı. Her şeyi kirletmişti. Onda saf duygular uyandıran bu sesi lekelemiş olmaktan pişmanlık duyarak. 5 Haziran Perşembe sabahı duşta çok uzun kaldı ve alçak sesle kendine sövüp saydı. Evde tek başına, karanlıkta bir psikiyatrın sesini dinleyerek mastürbasyon yapmıştı. Son derece dokunaklı bir durumdu. Kurulandı, saçlarını taradı. Aynadaki buğdan kendini göremiyordu. Zaten yüzünü görmesi de gerekmiyordu. Gergin yüz hatları, soluk bir beniz. Güzeldi her şeye rağmen. İnce bir surat, çillerle kaplı beyaz biten, çıkık elmacık kemikleri ve gün ışığında akik gibi parlayan yeşil gözler. Bir keresinde Thomas onu bugün yasak olan ancak 19. yüzyılda çılgınca tüketilen ve halk arasında yeşil peri olarak adlandırılan absente benzetmişti. Şeker, soluk yeşil renkli alkolle dolu bir bardağın üzerinde alevle eritiliyordu. Thomas bir şair olmamasına rağmen benzerlikleri tespit etmişti. Yeşil gözler içinde, alevse çiller için. Sarhoşluğa gelince aynı akşam sen benim yeşil perimsin diye mırıldanmıştı. Banyodan çıktı, saçları nemliydi. Hazırladığı kahveyi içti. Üzerine yağ, reçel sürülmüş bir dilim ekmeği küçük ısırıklarla yedi. 75 miligramlık her zamanki efektorunu içti. Giysi dolabının kapısını açtı ve bir bakışta üniforma seçer gibi giyeceği kıyafetleri seçti. Beyaz kot pantolon, siyah motifleri olan beyaz gömlek, keten ceket ve hançer gibi sivri uçlu Jimmy Choo ayakkabılar. Anahtarlarını çantasına, evrak çantasına aldı ve kapıyı şiddetle çarparak çıktı. Şimdi iş zamanıydı. Dosyalar, tanık dinlemeler, yüzleştirmeler ve artık suratı olmayan seslerin aptallıkları, zihinsel rahatlamalar ve gece okşamaları yoktu. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, ofisinin bulunduğu kata geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini anladı. Koridorda arkası dönük 2 polis duruyordu. Atletik yapılı, kırmızı kolluklu. Bellerinde hemen fark edilen otomatik silahlarıyla, ciddi tavırlarıyla. Biri onun geldiği tarafa doğru döndü. Jean, cinayet masası ekip amiri Başkomiser Patrick Reisenbach'ın biraz tombul yanaklı, kirli sakallı yüzünü tanıdı. Saçları her zamanki gibi jöleden dolayı pırıl pırıl parlıyordu. Seri bir hareketle hala nemli olan kendi saçlarının dağınıklığını düzeltmeye çalıştı. Boşuna. Selam dedi Jean gülümseyerek. Burada ne arıyorsunuz? Tanrı'ya bakmıştık. Jean sebebini sormaya hazırlanıyordu ki yeni tıraş olduğu her halinden belli olan Tan ceketini düzelterek odasından çıktı. Bir elinde deri evrak çantası vardı. peşinde de zabıt katibesi. Ne oluyor diye sordu Jean. Bir tane daha diyen Tan ceketini düzeltmek için omuzlarını oynattı. Bir başka cinayet, şu yamyam, oraya gidiyorum. 9-3'te Bobigny savcılığı olayı başsavcılığa devretti. Jean ekibe dikkatle baktı. Reisenbach anlaşılmaz bir adamdı. Tanımadığı diğer polis ketum birine benziyordu. Tan ise standart, duygusuz, yargıç ifadesiyle duruyordu. Peşindeki zabıt katibesi de onlarla tam bir uyum içindeydi. Son derece ciddi. Tamam dedi Tan. Jean'ın düşüncelerini okumuş gibi. Gelmek ister misin? Gelebilir miyim? Sorun olmaz diye karşılık verirken saatine baktı. Stand'de işimizi yapar ve öğle yemeğine geri döneriz. Jean hızla ofisine gitti, dosyalarına baktı, Claire'e bazı talimatlar verdi ve asansöre binmeye hazırlanan gruba yetişmek için koştu. Dışarıda şafakla birlikte başlayan yağmur devam ediyordu. Güzel bir yaz yağmuruydu. Sıcak, gri, rahatlatıcı. Damlalar kaldırımda çin çatapatları gibi patlıyordu. Sürekli değişen, hareketli heykeller meydana getirerek eğlenen rüzgarın koyu renk hareketlerle doldurduğu gökyüzü dev bir paraşütü andırıyordu. Çift yönlü Julio Curie Caddesi'ne park edilmiş bir sivil polis arabası onları bekliyordu. Reisenbach'ın yardımcısı Lero adında bir polis direksiyona geçti. Başkomiser onun yanına oturdu. Yargıçlar ile zabit katibesi de arkaya. Tan, Peugeot'un hareket etmesini beklemeden sordu. Evet, elimizde ne var? Kurbanın adı Nelly Barja, 28 yaşında. Meslek? Bir tıbbi tahlil laboratuvarında teknisyen. Laboratuvarın altında kapalı otoparkta öldürülmüş. Jean sağ tarafta oturuyordu. Omzu ortada duran zabit katibesinin omzuna iyice yapışmıştı. Gece yarısı öldürülmüş diye devam etti Reisenbach. Geç saatlere kadar çalışıyormuş ve herkesten sonra çıkıyormuş. Katil onu aşağıda beklemiş olmalı. Arabasına binerken onu ansızın yakalayıvermiş. Hemen orada mı öldürmüş? Pek sayılmaz. Onu başka bir bodrum katına götürmüş. Daha aşağıdaki bir yere. Kuşkusuz herif mekanı tanıyor. Ya orada çalışıyor ya da her ayrıntıyı saptamak için oraya birkaç kez gelmiş olmalı. Her ne olursa olsun güvenlik kameralarına yakalanmamayı başarmış. Cesedi kim buldu? Bir gece bekçisi. Bu sabah çok erken saatlerde. Hava yağmurluydu. Bodrum katları su basıp basmadığını kontrol etmek için aşağı inmiş. Bir kurbanla karşı karşıya olduğunu anlaması zaman almış. Yani bir insan cesediyle demek istiyorum. Her cevaptan sonra Tan kısa bir süre suskun kalıyordu. Sanki öğrendiklerini beynindeki özel bir çekmeceye yerleştiriyordu. Jean bir yandan dinliyor, bir yandan da banyonun neresinde olduklarını anlamaya çalışıyordu. Ama imkansızdı. Ana yollar, trafik levhaları, rakamlar, yağmurun neden olduğu pustan dolayı hiçbiri görünmüyordu. Üzerindeki gökyüzü sanki genleşmişti, gri bir sünger gibi şişmişti. Arada çakan şimşek, şiddetli bir elektrik boşalımıyla manzarayı delip geçiyordu. Şoför, kuzeydeki Saint-Saint-Denis'e ulaşmak için Paris'in çevresinde büyük bir daire çizmişti. Bu fırtına... Şu laboratuvar tam olarak neyle ilgili? Reisenbach ceketinin cebinden bir not defteri çıkardı. Sonra gözlüğünü taktı. Bir sitogenetik laboratuvarı. Embriyonları analiz ediyorlar. Tam olarak nedir bilmiyorum. Karım da bu tür bir tahlil yaptırdı diye lafa karıştı şoför. Fetüsünün durumunu görmek için. Amniyosentez. Gözler konuşan Jean'a döndü. Doktor gibi konuşmamak için sesine şakacı bir ton vermeye çalışarak devam etti. Jinekolog hamile kadının rahmindeki amniyon sıvısından örnek alır. Sonra fetüsten veya onu çevreleyen zardan dökülen hücreler izole edilir. Ardından bunların kültür değerlendirmesi yapılır ve oluşmakta olan bebeğin karyotipinin belirlenmesi için kromozomlar analiz edilir. Tan sanki cevap onu ilgilendirmiyormuş gibi dışarıya bakarak sordu. Karyotip bu analiz çiftlerden birinde herhangi bir anormallik olup olmadığını belirlemeyi sağlar. Örneğin trisomi 21 gibi. Paris'te bu analizi yapan çok az laboratuvar vardır. Şu laboratuvarın adı neydi? Reisenbach not defterine baktı, sonra ona doğru döndü. Pavua, biliyor musunuz? Jean hayır anlamında başını salladı. Az kalsın bu tür sorunlar olmadığını ekleyecekti, hamile olmadığını, hayatında biri bulunmadığını ve hayatının boktan olduğunu da. Ama vazgeçti. Burada yargıç olarak bulunuyordu. Sırlarını ortaya dökmenin hiç sırası değildi. İlk kurban dedi Tan, polise bakarak. Zihinsel özürlü çocuklar merkezinde çalışıyordu, değil mi? Evet, gelişimlerini engelleyen. Reisenbach defterinin sayfalarını karıştırdı. Hastalıklı olan çocuklar. Gözlüğünü indirerek yeniden Tan'a döndü. Normal olmayan bu çocuklar ile şu amniyo şeyler arasında bir ilişki olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Diğer cinayette ortak noktalar var mı diye devam etti Tan, polisin sorusuna cevap vermeden. Yani bir modus operandi mi? Her şey örtüşüyor. Kapalı otopark, duvardaki yazılar ve ceset elbette. İlkiyle aynı durumda. Kurbanların profili, benzerlikler... Bunu söylemek için çok erken. İkinci kurbanın daha yüzünü bile görmedik. Cama kaportaya çarpan yağmur damlalarının tıpırtısı konuşmalara karışıyordu. Jean hala dışarıdaki manzaraya bakıyordu. Yağmur nedeniyle görüş bulanıktı ama çevrenin çirkinliğini algılamak için yeterliydi. Bu fabrika, ev ve site labirentinden her geçişinde kendi kendini soruyordu. Bu duruma nasıl gelinebilmişti? Katille bu iğrenç mahalle arasında bir bağ olduğunu düşünüyordu. Yerleşimler, sokaklar, bunlar arasında katil içindeki şiddetin aniden ortaya çıktığı noktalar vardı. Tıpkı kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar gibi. Bir, iki, üç, bu labirentin içine girmek, kaynak noktasını bulana kadar bu şehir ormanında dolaşmak gerekiyordu. Dört, beş, altı, neden bodrumlarda öldürdüğünü anlamak için, ritüelini neden bu ilkel mağaralarda gerçekleştirdiğini anlamak için, kurban etme ritüelini. Çevre soruşturması başlatıldı mı diye sordu Tan. Yeni başladı, evet, benim çocuklar orada, gece bekçilerini sorguluyorlar, komşuları. Ancak o taraftan fazla umudum yok, bir sanayi bölgesi. Gece kimse kalmıyor ama ne olursa olsun katil bana göre soğukkanlı biri. Harekete geçmedi. Gün içinde toksikoloji ve patoloji analizleriyle birlikte raporun elimizde olması gerekiyor. Ancak yeni bir şey yok. Zaten katilin kızı boğazladığını, kanını boşalttığını ve vücudunun bazı bölümlerini yediğini biliyoruz. Otopsinin tüm bunları ekleyecek pek fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Ya şüpheliler, yakınları, meslektaşları, çevre soruşturması? Hiçbir şey yok. Kızın bir nişanlısı var, onu da sorgu. Başka sitelere, kanibalizmle ilgili olanlara, bu konuyla alakalı birçok site var. Hepsi İngilizce. Forumlar, çılgın kedi videoları, parçalama seanslarına davet eden duyurular, insan etinin kullanıldığı yemek tarifleri ve hatta amatör yamyamlara yemek servisi yapmak isteyenler, çılgınca binlerce insan etini yedirmek istiyor. Bunlar tam olarak Roteburg yamyamı Armin Maves'in mahkemesi sırasında söylediği sözlerdi. Bir türdeşini yeme hayali kuran bu adam 2001 yılında internetten Bern Jürgen Brandes adında bir gönüllü bulmuştu. 2001'de 9 Mart'a 10 Mart'a bağlayan gece Maves bir kamera karşısında adamın penisini kesmişti. Penisi birlikte yemişler, sonra Maves Brandes'i boğazlamış, parçalamış. Sonuç diye sordu Tan. Hiç. Benim fikrimi sorarsanız hepsi palavra. Zaten bu saçmalıkları yazanların izini sürmek de çok zor. Ayrıca kurbanın Marion Catalano'nun bu taraklarda bezi olduğuna dair herhangi bir emare de yok. Bu kaçıklarla hiçbir ilgisi yok. Hayır, bana göre yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyordu, her zaman olduğu gibi. Ben daha çok herifin bir süreden beri kızı izlediğini düşünüyorum. Aynı kanıdayım. Kızın şanssızlığı, adamla yolunun bir yerlerde kesişmiş olması. Ya parmak izleri, DNA? Yanlış hatırlamıyorsam her yerde ellerinin izi vardı. Tükürüğü ve boku. Tamam o halde. Hiç, parmak izlerine gelince adamın sabıkası yok. Fişlenmemiş. DNA analizi içinse sonuçlar için çok erken. Ama şimdiden söyleyeyim, oradan da bir şey çıkmayacak. Eğer hiçbir önlem almıyorsa bunun sebebi hiçbir yerde kaydı olmamasıdır. Yargıç daha alçak bir sesle sordu. Bugünkü kızın ailesine haber verildi mi? Reisenbach, Peugeot'un direksiyonundaki polisi işaret etti. Leroy işle ilgilenecek. Bugün onun formda olduğunu hissediyorum. Şoför homurdandı. Sonra GPS'in ekranına işaret parmağıyla vurdu. Güzel diye kendi kendine söylendi. Geldik. Laboratuvarlar izole bir sanayi bölgesindeydi. Tamamı camdan ve çimentodan kocaman bloklar, prefabrik binalar, cam elyafından hangarlar. Her yapı birkaç hektarlık bir alanı kaplıyordu. Otlarla kaplı, çamurlu, yer yer su birikintilerinin bulunduğu araziler. Etraf son derece ıssızdı. Lero iki katlı, çok sayıda penceresi olan uzun bir yapının yanında yavaşladı. Tabelada Pauvoir Laboratuvarları yazıyordu. Bina polis minibüsleri, sivil polis arabaları, ambulanslarla çevreliydi. Jean ürperdi. Arabaların mavi tepe ışıkları belirli aralıklarla yanıp sönüyor, yağmur yüklü bulutlara kadar yükseliyor, binanın çepesindeki camlara vurduktan sonra pırıltılı bir boya gibi camlardan aşağı süzülüyordu. Parlak meşin ceketli adamlar gri fırtınanın içinde oradan oraya koşturup duruyorlardı. Sarı polis şeridi cehennemin sınırlarını belirliyordu. Binaya 100 metre mesafede durdular ve arabadan indiler. Hava sıcak ve vıcık vıcıktı. İnatçı rüzgar yağmur serpintisinin yüzlerine vurmasına sebep oluyordu. İki yanı ağaçlı asfalt yol çamur içindeydi. Topuklu ayakkabılarla yürümekte zorlanan Jean düşmemek için Tan'ın koluna tutundu. Giriş kapısına kadar bu şekilde iki büklüm yürüdüler. Lero barikatları geçmek için polis kimliğini gösteriyordu. Jean afallamıştı. Yağmur, çamur, sanayi ortamı, bir amniyosentez laboratuvarını böyle hayal etmiyordu. Her şeyden önce steril bir ortam düşünmüştü. Bölge polisinden bir başkomiser onları karşıladı. Savcı yardımcısı çoktan gelip gitmişti. Cesedi kaldırmak için tanı bekliyorlardı. Başkomiser ceset hakkında çabucak bilgi verdi. Reisenbach'ın söylediklerinden farklı bir şey yoktu. Sağ taraftan geçmek gerekiyor dedi kolunu uzatarak. Otopark girişi binanın arkasında. Önceden haber vereyim. Oldukça kanlı. Polisler hazırlandı, şemsiyeler açıldı. İki yanı kurt bağrı kaplı yoldan binanın çevresini dolandılar. Herkes asfalt yolda kayıyor ve sendeleyerek yürüyordu. Sahne son derece komikti ama asıl gülünç olan artık hiçbir şeye benzemeyen ıslanmış ceketi ve çamura bulanmış beyaz kot pantolonuyla Jimmy Choo'larının üzerinde tünemiş gibi duran Jean'ın haliydi. Buradan gideceğiz dedi başkomiser, karanlığa doğru inen rampayı göstererek. Demir kepenk açık, aksi takdirde bir... Jean ile Tan birbirlerine baktı. Peki katil, o nasıl içeri girmeyi başarmıştı? Yağmur suları kenarlardaki oluklardan gürültüyle akıp gidiyordu. Hava son derece nemliydi. Adeta buhar solunuyordu. Jean aşırı sıcak bir mağaraya girdiği hissine kapılmıştı. Şehir efsanelerinin yaratılabileceği gizemli ve unutulmuş bir yer. Otopark alçak tavanlıydı ve yer yer kolonlarla desteklenmişti. Sarı polis şeridiyle çevrili bir smart dışında hiç araba yoktu. Şüphesiz kurbanın arabasıydı. Meşin ceketli polisler gelip gidiyor, zemini el fenerleriyle tarıyorlardı. Biraz daha inmeniz gerekiyor dedi başkomiser. İkinci bodruma. Belediyeden bir adam bize bu bodrumun işlemini açıkladı. Ama ben bir şey anlamadım. Otoparkta 60'lı yıllarda yapılmış ve tüm sanayi bölgesinin atık sularını akaçlayan bir boşaltım sistemi var. Maske ister misiniz? Aşağısı çok kötü kokuyor. Ziyaretçiler teklifi reddetti. Yeni bir rampa. Olay yeri incelemenin beyaz sunlar içindeki teknisyenleriyle karşılaştılar. Projektörleriyle zemini tarıyor, ayrıntıların fotoğraflarını çekiyor, topladıkları parçaları mühürlü torbalara koyuyorlardı. Önünde iki nöbetçinin durduğu beton bir kapıya ulaştılar. Sanki Île-de-France'ın bütün polisleri buraya çağrılmıştı. Ayaklarının dibinde kapının altından geçen suyla buraya kadar sürüklenmiş çöpler, kağıtlar, sakızlar birikiyordu. Kapının sürgüsünü açtılar. Çöplerin üstünden atlayarak beton bir merdivene yöneldiler. Jean yeniden Tan'ın omzuna tutundu. Tavandan bir lamba vardı. Bu ışık kaynağına rağmen karanlık son derece baskındı. Alt edilemez bir karanlık. Aşağıya ulaşmak için en az 15 metre yürümek gerekiyor. Onu sırtında taşımış olmalı. İnsanın midesini kaldıran iğrenç bir kanalizasyon kokusu vardı. Ayrıca yağ ve benzin kokusu da. Ve diğer kokulara karışmayı reddeden keskin ve baskın bir koku. Izgara yapılmış domuz eti kokusu gibi. Bu koku da nedir diye sordu Jean. Başkomiser kuşkuyla ona doğru döndü. En başından beri aklını kurcalayan bir soru vardı. Tek bir olay için iki sorgu yargıcı. Biri fazlaydı. Katil dedi François Tan'a bakarak. Cesedin bazı parçalarını pişirmiş. Ama başka bir şey daha var. Başka bir şey? Tuhaf artıklar bulundu. Olay yeri incelemeye göre bunlar iç yağı olabilir. İç yağından kastınız ne? Hayvani yağ. Çok iyi yanıyor anlaşılan ve uzun sürüyor. Katil ışığını böyle sağlamış. Olay yeri inceleme size açıklayacaktır. Buradan. Yeni bir kapı, birkaç basamak ve şok. Eğik tavanlı, 2 veya 300 metrekare genişliğinde kapalı bir mekan. Rutubet kaplı, simsiyah beton duvarlar. Sudan parlayan bir zemin. Başka bir çağa ait gerçek bir mağara. Betondan ve benzinden bir mağara. Olay yeri inceleminin projektörleri su birikintilerinde hareler oluşturuyordu. Teknisyenler yüzlerinde maskeleriyle gidip geliyorlardı. İşlerine devam ederken bir yandan da yeni gelenlere kaçamak bakışlar atıyorlardı. Cinayet mahallelerinin kendisine yarattığı çift yönlü etki Jean'ı bir kez daha şaşırtmıştı. Burada şiddetin yanı sıra bir huzur, bir dinginlik de vardı. Katilin huzuru, dinginliği. Bu kan, bu ceset, bu et parçaları da onun ödülüydü. Katil burada karnını doyurmuştu, sakinleşmişti, huzur bulmuştu. Cesedi görebilir miyiz diye sordu Tam. Başkomiser el fenerini koltuk altına sıkıştırdı ve cerrah eldivenlerini giydi. Maktulün üstündeki örtüyü dikkatle kaldırdı. Koltuk altındaki el fenerinin ışığı sanki tesadüf eseriymiş gibi cesede vurdu. Jean bir adım geri çekildi, dizleri titredi. Yargıç statüsünü düşündü, öğrenim yıllarını, sarsılmaz yeteneğini. Yargıç olarak düşünmeliydi, sadece yargıç olarak. 6. kısım sonu, sayfa 63. Bu kısımda geçen yabancı kelimeler. Modus operandi. M-O-D-U-S O-P-E-R-A-N-D-I. Seri katillerin ceset üzerinde veya olay mahallinde yaptıkları değişiklikler. Örneğin parmak almak, duvara kanla yazı yazmak ve benzeri. Katilin psikolojisi hakkında ayrıntılı ipuçları verir. Absent. A, B, S, E, N, T. Efektör. E, F, F, E, X, O, R. Patrick Reisenbach. P, A, T, R, I, C, K. R, E, I, S, C, H, E, N, B, A, C, H. Peugeot. P, E, U, G, E, O, T. Neli Barjak. N, E, L, L, Y, B, A, R, J, A, C. Saint Denis. S, E, I, N, E. S, A, I, N, T. D, E, N, I, S. Pavia. P, A, V, O, I, S. Kanibalizm. K, A, N, I, B, A, L, I, Z, M. Bernd Jorgen Brandes. B, E, R, N, D. J, U, E, R, G, E, N. B, R, A, N, D, E, S. Armin Meves. A, R, M, I, N. M, E, I, W, E, S. Roteburg. R, O, T, E. B, U, R, G. Lero. L, E, R, O, U, X.